Ayrım 18, sayfa 191. Yatak öğretmeni, Sujata Massey. Bölüm 14, Cheerio. Ayrılırken kullanılan bir ünlem, hoşça kal. Oxford İngilizce Sözlüğü 2, Cilt 2, 1933. Politika bana iyi gelmedi. Pankajla Netajid'in sözlerini düşündükçe Roseville'daki hayatım daha dayanılmaz gelmeye başlamıştı. Özgürlük, haysiyet, birlikten bahsediliyordu ve ben düşmanın altına yatıyordum. Fuhuş yapmak sırf fiziksel aşağılanmadan fazla bir şeydi. Zihinsel bir işkence haline gelmeye başlamıştı. Sakina gibi afyon ve nerte gibi içki içmesem de benim de moralim onlar kadar yerlerde sürünüyordu. Açlık grevi tüm Hindistan'daki hapishanelere yayıldı. Gandhi konuşmalar yapıyor, Rabindranath Tagore adamanlar hakkında mektuplar yazarak açlıktan ölen mahkumları uluslararası haber yapmaya çalışıyordu. Bu durum Hindistan hükümeti için gittikçe büyüyen bir yara haline gelmeye başladı. Ve Eylül ayında herkesin özlemle beklediği gerçekleşti. Genel vali hapishaneye siyasi tutukluların salınmaya başlaması talimatını verdi. Bu haber beni rahatlattı ama hala kendimi boş hissediyordum. Evet, Pankaj hayatta kalmıştı ve Kalküta'daki avukatlık hayatına geri dönecekti. Ama ben henüz bu rezil işi bırakmamıştım. Rose Villa'daki tek kaçışım her salonda bulunan eski kitaplarla dolu raflardı. Bir öğleden sonra lime lime olmuş bir Rudyard Kipling kitabının tozunu alırken anne içeri girdi. Hem kızmış hem kaygılanmıştım. Çünkü akşam için kendime henüz çeki düzen vermemiştim ve bu gözünden kaçmazdı. Hep merak etmişimdir, nasıl böyle muhteşem bir kitap koleksiyonun oldu dedim dikkatini dağıtma umuduyla. Anne sanki işe yaramaz bir çer çöpmüş gibi yüzünü buruşturarak elimdeki kitaba baktı. Babam İngiltere'ye geri dönmeden evvel anneme sandıklar dolusu kitap bırakmış. Annem hep keşke kimlik belgesini de sandıkta bıraksaydı derdi. Eğer doğum sertifikam olsaydı keşke, o zaman soyumu ispat edebilir ve İngiliz pasaportu alabilirdim. Sonra da ah, onca lüks içindeki İngiltere'de olmak. Annem bunların hepsini okumuş mu diye sordum onun Devon veya Brighton'da yaşayabileceği kolay hayat hakkındaki bir başka fantazisini dinlemekten kaçınmak için. Güldü. Yüzü kırılmış pembe kahverengi bir tabak gibi kırıştı. Ah hayır, annem okuyamazdı çünkü okula gönderilmemişti. Okula ilk giden bendim. O da sadece 11 yaşıma kadar. Bir keresinde hasta yatarken o hikayelerden bazılarını okumaya çalıştım ama çok kötüler. Her neyse, bu kitaplar bizim için değil, müşteriler için. Ara sıra çok çekingen veya yukarı çıkmamak için nedeni olan bir erkek gelir. Arkadaşları eğlenirken bu kitaplar da onları oyalayabilir. İşte ben de onun için bu kitapları temiz tutuyorum. Eğer bir beyefendi tozlu kitaplara dokunursa evimiz hakkında pek iyi bir izlenim edineceğini sanmıyorum. Ben erkekler için kaygılanmıyorum Pamela. Ben senin için kaygılanıyorum. Ne de olsa sen benim gözlemsin. Bunu duyunca başımı kaldırıp hayretle baktım. Çünkü her zaman Bonnie'nin onun göz bebeği olduğunu düşünmüştüm. Sözleri samimi olamazdı. Sen en çok para kazandıranlardansın Pamela ama musondan beri düşüşe geçtin. Yeni müşterilerinin seni bir daha seçmediğini fark ettim ve izin almak için türlü nedenler öne sürüyorsun. Neden adet kanamaların aniden böyle uzayıverdi? Sadece kendine zarar veriyorsun. Artık beni neden eskisi kadar istemediklerini bilmiyorum. Bundan böyle daha çok çabalayacağım. Değindiği ikinci noktaya verecek yanıtım yoktu. Aybaşı kanamalarım hakkında yalan söylüyordum çünkü artık hepten kesilmişlerdi. Bunun üstünde durmak istemiyordum. Bütün müşterilerimin prezervatif kullandığını biliyordum. Bana tecavüz ederken çeşnici hariç. Kendime her şeyin yolunda olduğunu, sadece zihinsel bir gerginlik yaşadığımı söylüyordum. Veya eğer gerçekten gebe kaldıysam bebeğin daha şekillenmeden içimden çıkıp gideceğini düşünüyordum. Durum ne kadar korkutucu olsa da bir türlü birine danışamıyordum. Kızlar sır tutamıyordu ve anne hayatımı o kadar kontrol altına almıştı ki ne kadar öfkeleneceğini hayal edebiliyordum. Doktorun anlayacağını düşünmüştüm ama Doktor De Cruz ilk iki ay beni muayene ederken bir terslik fark etmedi ve bu da beni hile yapmaya devam etmeye teşvik etti. Doktorun uzun bir tatil yapmak için dağlara gitmesi de bana daha çok zaman verdi. Kasaba gidip hayvan kanı alarak banyodaki çamaşır kovasındaki giysilerime sürdüm. Böylece izinliyken Premiata sıra dışı bir şey fark etmeyecekti. Aklımın bir köşesinde bunu yaptığımın anlamsız olduğunu biliyordum. Eğer gerçekten hamileysen kanımın beni ele vereceğini ama bununla yüzleşmek yerine ertelemeyi tercih ediyordum. Bir bebek her şeyin sonu demekti. Okula gitme ve belki pankajı yeniden görme düşlerimin sonu. Kendimi pek iyi hissetmiyorum dedim anneye salonda karşılıklı dururken. Belki bir süre sana yardım etmek için başka bir şeyler yapabilirim. İlanları yazmak, salonlardaki kitapları düzenlemek. Anne sözümü kesti. Artık kitap yok. Tembelleşip şişmanladın. İngilizler bundan hoşlanmaz. Müşteri sayında bir artış görmeliyim. Yoksa buradaki günlerinin sonu gelir. Tik hai. Tik dedim sıkıntıyla. İyi. Zevk alıyormuş gibi yapmak için daha çok gayret ettim. Ve müşteriler yavaş yavaş memnun olmaya başladı. Ama annenin dediği gibi gittikçe şişiyordum. Bu yeni bir tehlikeydi. Ekim'de geri dönmüş olan Doktor De Cruz'la ayarlanmış randevuma gitmek yerine hemşiresine haber yollayarak ağır bir aybaşı kanaması geçirdiğimi ve yeniden randevu alacağımı söyledim. Ve bedenimdeki değişimi gizlemek için ipek kaftanlar giymeye ve dikkati her zaman bol makyajlı olan yüzüme çekmek için süslü kolyeler takmaya başladım. ''Farklı görünüyorsun'' dedi Bonnie bir gün ve sesindeki ifadeden bunun bir iltifat olmadığını anlayabiliyordum. Sıcak bir pazar sabahı verandada kısa süreli serinliğin tadını çıkartarak Bonnie ile birlikte çay içerek tembellik ediyorum. Statesman'dan daha çok beğendiğim Calcutta'da İngilizce olarak basılan Amrita Bazar Patrika gazetesini aramızda paylaşmıştık. Bonnie moda ve eğlence sayfasını okuyordu, ben de dünya haberleri bölümünü almıştım. Acaba önce hangisi gelecekti? Bir Avrupa savaşı mı yoksa bebeğim mi? Her ikisi de durdurulamayacağını hissettiğim netameli olaylardı. Bir Tonga sesi Bonnie ile ikimizin dikkatini çekti. Başımızın üstünde çene çalan Mina kuşları da susmuştu. Müşteriler genellikle pazar sabahları kiliseye gider, öğleden sonraya kadar da gelmezlerdi. Bonnie inledi. Çok zengin veya çok yakışıklı olsa iyi olur. Saatime baktım. Yeni aldığım ince bilezik şeklindeki bu Japon saatine her baktığımda heyecandan titriyordum. Bu saat birikimlerimin bir kısmına mal olmuştu ama nihayet öğretmen diploması almak için çalışmaya başladığım zaman okulla zamanda gitmek için bir saate ihtiyacım olacağını biliyordum. Saat 8:30'tu. Bir müşterinin gelmesi için çok erkendi.
Eğer bu dillere destan Roseville ise sizler de sabah gülleri olmalısınız.
Tuhaf aksanlı bir erkek sesi bahçe verandasının sessizliğini bozdu. Adam yaklaşınca ipek örtüme sıkıca sarındım. Üstünde bir ameleninki gibi tozlu kaba saba bir giysi olan güneşten yanmış beyaz bir adamın kimse tarafından durdurulmadan arka bahçede yolunu bulmuş olmasını hayret etmiştim. ''Kurallara aykırı davranıyorsunuz efendim.'' diye karşı çıktım. Uzun boylu kızıl saçlı adamın Bonnie ile beni baştan aşağı süzmesinden rahatsız olarak. Bonnie hızlı bir hareket yaparak parmaklarını masanın üstüne açtı. ''O benim.'' diyordu. Premiata koşarak verandaya geldi. ''Darvan uyuyordu. Mem sahip ama birazdan gelecek.'' Bengalce konuşmasına rağmen adam onun endişesini anlamış görünüyordu. Ağır bir çantayı omzundan indirerek elini uzattı. ''Dert değil. Benim adım Bernie. Bernie Malkins.''
''Yankı mısınız?'' diye sordu Bonnie. Sanki adam bir film yıldızıymış gibi gülümseyerek.
Nedenini bilmiyordum ama kadınlık içgüdüsü ona bir şey söylemiş olmalıydı.
Hayır güzel bayan, Avustralyalıyım.
Üzgünüm ama pazarları saat 2'ye kadar açmıyoruz Bay Malkins dedim.
Ben de üzgünüm dedi adam Bonnie'nin gülümsemesine karşılık vererek. Trenim bir saat önce geldi ve o kadar güzel bir gün ki bekleyemedim.
Bonnie boş bir sandalyeyi işaret etti. Henüz kahvaltı etmemiş olmalısın. Otur lütfen. Bernie, benim ismim Bonnie. Eminim anlamını biliyorsundur.
Sonra Premier ata hemen yanımda olmasına rağmen bağırarak sahip için yeni bir demlik çay, süt ve biraz bisküvi getirmesini söyledi.
Anglo-Hintli'ye benziyorsun. Güzel bir Avrasya melezi.
Bernie Malkins Bonnie'yi deneyimli gözlerle tembelce süzdü.
Doğru. Arkadaşım pembelez değil ama bu anlaşılıyor öyle değil mi?
Bonnie bunu gülerek söylese de adamı elinden kapmamdan korktuğunu sezdim.
Affedersiniz benim yapacak bir işim var dedim ayağa kalkarak.
Zira Bernie ve sorularından rahatsız olmuş ve kendimi biraz kötü hissetmeye başlamıştım. Bernie Malkins çantasından yırtık pırtık bir kart çıkartarak Bonnie'ye uzattı. 3 aydır Hindistan'da dolaşarak insanları çekiyorum. Buraya da bunun için geldim.
İnsanları mı çekiyorsunuz diye bağırdım bakışlarım ağır çantasına kayarak.
İnsanların fotoğraflarını çekiyorum dedi Bernard Malkins gülerek. Hindistan'daki insanları fotoğraflıyorum. Hepsini. Viranelerde yaşayan garibanlardan mihracilere kadar. Kalküta'dayken Karakpur'da bir villada gizlenen güzel kızlar olduğunu duydum. Henüz hiç Anglo-Hint çekmedim. Onun için burayı mutlaka görmem gerektiğine karar verdim. Evde sizin gibi daha kaç kişi var?
Bonnie'nin gözleri parladı. Moda dergileri içinde fotoğraf çekiyor musun?
Çektim ama şimdi çok güzel bir kitap için güzel kadınların fotoğrafını çekmek için anlaşma yaptım.
Kitaplar ebediyen baki kalır. Ne parçalanır ne de atılırlar.
Bonnie derin bir nefes aldı.
Pam, gidip anneyi uyandırmalısın.
Bu kadar erken bir ziyaretçimiz olması hoşuna gitmeyecektir.
Ve içimden hele para verecek bir müşteri değilse diye ekledim. Bence dedi Bonnie neşeyle Bernie Malkins'a bakarak, ona açıkladığım zaman çok mutlu olacak.
Bonnie anneyi benden iyi tanıyordu. Anne bir saat içinde herkesi aşağıya çağırdı. Uykudan hala esnemekte olan kızları bile. İşimiz başlamadan evvel hepimiz Bay Malkins için poz verecektik. Her zamanki hizmetimizi vermediğimiz için para almayacaktık. Ama Bernie bize kitabın bir kopyasıyla kızların hepsinin bir fotoğrafını verecekti ve bunlar çerçevelenip aşağıya asılacaktı.
Bizim gibi kadınların yabancıların önünde çıplak durmaya alışkın olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat karanlık özel bir suitle gün ışığı içindeki normal bir oda arasında büyük fark vardır. Fotoğrafının çekilmesini istemeyen tek kız ben değildim ama anne herkesin katılmasında ısrar etti. O saygıdeğer biri kızlar. Man Ray isminde ünlü bir Amerikalı fotoğrafçıyla birlikte sergi açmış. Çok heyecanlandığın zaman hep olduğu gibi sesi tizleşti. Kitabı çıktığı zaman hepiniz Paris'te, New York'ta ve Londra'da tanınacaksınız. Kimse daha evvel fotoğrafımı çekmemişti ve bir fotoğrafım olması beni hiç ilgilendirmiyordu. Ben saklanmak ve tanınmamak istiyordum. Diğerleri onun çekim yapmak için hazırladığı yerlerde toplanırken ben beni unutacağını umarak yatak odamda kaldım. Premiata bana olanları anlatıyordu. Önce bir kız seçiyor, sonra kısa bir süre ona bakıyor ve uygun giysiyi ve mücevherleri seçmek için almirahını inceliyordu. Premiata'ya göre bu zaman kaybıydı. Nihayetinde herkes yarı çıplak poz veriyordu. Bu işin saat 1'de sona ermesi gerekiyordu ama Bernie henüz bitirmemişti. Gelen müşteriler yukarıda olağan dışı bir şeyler olduğunu fark ediyordu. Kızlar onlara durumu anlatınca bazıları fotoğrafta görünebilecekleri korkusuyla çekip giderken birkaç kişi de zevkle çekimleri izlemeye koyuldu. Akşama doğru Bay Malkins'e kapımı açıp almirahımı gösterme sırası bana geldi. İncelemesi için giysilerimi çıkartmadım. Sadece üstümde Lockwood okulundaki günlerimden kalma eski solmuş sarilerden biriyle kollarımı kavuşturarak dolabın yanında durup bekledim. Yüzüme çirkin bir ifade kondurmaktan da geri kalmadım. ''Bunu gerçekten yapmak istemiyorsun değil mi?'' dedi Bernie Malkins beni inceleyerek. ''Bu sadece zaman kaybı olacak, hiç fotojenik değilimdir.'' Bu tabiri Lockwood okulunda kızların okul yıllarındaki fotoğraflarına umutsuzlukla bakarken kullandığını duymuştum.
Peki neden seninki gibi bir mesleği seçmiş olan bir kız basit bir sanat fotoğrafı için poz vermek istemez?
Yüzümün fotoğrafının çekilmesini istemediğimi söyledim.
Yoksa kanun kaçağı mısın?
Sanki çok zekice bir espri yapmış gibi güldü.
Eğer istemiyorsan yüzünü çekmem. Nati'yi arkadan çektim.
Ama yüzünü aynada gösterdin.
Kim söyledi bunu dedi gücenmiş gibi?
Herkes. Kapıdan gizlice bakıyorlardı. Kapı, parmaklarını şaklattı. İyi fikir. Kapı açılıp seni gösterebilir bir anlığına arkadan. Ayna yok ama belki kapıda bir el olabilir, beyaz bir adamın eli.
Bernie çekeceği fotoğrafı kafasında oluşturdu. Beni arkası dönük bir sandalyeye oturmuş halde çekecekti. Sarhoş bir İngiliz dışında sandalyeye o şekilde oturan kimseyi görmediğimi söyledim. Ama elini sallayarak itirazımı duymazdan geldi.
Bu bir ışık, gölge ve açı meselesi tatlım. Kapının aralığından seni şöyle bir göreceğiz. Kapı kolunda bir el.
Ama fotoğrafının çekilmesini kabul eden bir müşteri bulamadı. Sonunda anneye başvurdu. Çünkü elleri onun deyişiyle emperyalist görünen ağır yüzüklerle doluydu. Anne bu iltifatı duyunca gözleri ellerindeki mücevherler gibi parladı ama hemen sonra asla ve asla vücudunun herhangi bir bölümünü veya yüzünü çekmemesinde ısrar etti.
Hiç bitmeyen İngiliz pasaportu edinme hülyası nedeniyle sicilinde suç teşkil edecek hiçbir fotoğraf olmamalıydı.
İkiniz de çok mütevazısınız dedi Bernie başımı çevirince kapının aralığından anneye elini nasıl tutacağını gösterdiğini gördüm. Bana başını öne çevir dedi. Ne kadar tatlı bukleleri var değil mi Bayan Barker?
Hayır hayır madam elinizi şöyle tutun lütfen kımıldamayın.
Bernie işinin bittiğini söyleyene kadar uzun bir zaman geçti. Sandalyeden kalkmak için yavaşça ağrıyan bacağımı yana açtım. Bernie'nin bedenimin ön kısmını görüp görmemesini aldırmadım bile. Çünkü kamerayı indirdiğini görmüştüm ve oradan gitmeye can atıyordum. Odanın köşesinde duran ipek sabahlığım pek yumuşak ve rahatlatıcı görünüyordu.
Dur bir dakika Pamela.
Kapıdan içeri girmiş olan anne üstüme sabahlığımı geçirirken dehşet dolu bakışlarla bana bakıyordu. Bunu nasıl yaparsın?
Neyi diye sordum aceleyle kuşağı bağlarken.
''Bunu nasıl yaptın?''
Sözleri küçük, keskin bıçaklar gibi saplanmıştı.
''Premiata'ya hep aybaşı dönemlerini soruyorum. Yalan söylemesi için ona para mı verdin?''
Kanımı gördüğünü anlayınca içime korku doldu. Şimdi doğruyu söylemekten başka çarem yoktu. Çünkü Premiata'nın benim Lockwood okulunda yaşadıklarımı yaşamasını istemiyordum.
Premiata yalan söylemedi. Çamaşır kovasına keçi kanına bulanmış bezler koyduğumu bilmiyordu.
Tanrım!
Anne derin bir nefes aldı. Kaç ay geciktin?
Sadece 3.
Sıradaki kızla ilgilenmeliyim. Hoşça kalın diye seslendi. Adım sesleri hızla uzaklaşan Bernie.
Belli ki prezervatif kuralını ihlal etmişsin dedi anne odada volta atmaya başlayarak.
Bu kuralları niye koyduk sanıyorsun?
Onları her zaman kullandım. Bu ancak çeşnici bana tecavüz ettiği zaman olmuş olabilir. Bana şans bile vermedi.
Harika dedi anne alaycı bir tavırla. Bay Abernathy'nin seninle evlenmesi pek mümkün değil. Sadece belki masrafa biraz ortak olmasını umut edebiliriz. Eğer hemen bana söyleseydin bu işin icabına bakabilirdim.
İcabına bakmak mı ama nasıl?
Bir dayının yardımıyla ne kadar aptalsın. Çalışmaya derhal son veriyorsun. Adamlar sendeki değişikliğin farkına varacaktır. Tabii henüz varmadılarsa. Bebek olan bir yerde sevişmek onları korkutur. Onun kendilerini seyrettiğini hissederler. Ve bu evde yaşayan bir bebek yok. Şükür senin karnının içindeki hariç.
Son sözlerini duyunca içimdeki korkunun yerini küçük bir umut aldı. Belki anne beni kiralık bir odaya çıkartırdı. Önümüzdeki aylarda okuyabileceğim onca kitabı düşününce.
Bebek geldikten sonra ne yapacağımı hala bilmiyordum. Ama eğer fuhuş işi sona ererse başka bir iş bakmak için özgür kalırdım.
Buradan gitmem konusunda sana hak veriyorum diye konuşmaya başladım. Hayır, anlamıyorsun, çok aptalsın. Sen kendi kendini mahveden doğal bir yeteneksin. Ama eğer benim şöhretimi de mahvedersen lanet olsun. Of, ne yapmalı acaba?
18. ayrımın sonu. Sayfa 200.